Ayrım 19, sayfa 296. 47. Akşam üzeri hanaya indi. Her şeyi hazırlamışlar. Arabayı koşmuş, altına buğday doldurup üstüne gübre yığmışlardı. Koyun gübresi. Burada bile yararını görüyor koyunlarının. Sanki bir bağcıya gübre götürüyormuş gibi gidecek demek. İyi. Hasan'ı kendi sofrasına aldı Kenan. Bir ırgat için büyük onur nedeniydi bu bile. Irgatlar bayramların, bir de Ramazan'ın bazı günleri dışında ağalarıyla bir sofrada yemek yiyemezlerdi. Oysa şimdi sofrasındaydı ağasının, sevindi. Daha şimdiden belliydi ki büyük bir iş yapıyor Hasan, büyük bir göreve hazırlanıyor. Yemekte yapacaklarını anlattı Kenan. Yol boyunca yapacaklarını belli etti ve bir soran olursa söylesin diye parolayı ezberletti bir güzelce. Parola gece, karşılığı karanlıktı. Birkaç kez sordu. Doğru cevap alınca ellerini ovuşturdu, sofradan kalktılar. Karanlık, hanayın avlusunda bekleyen arabayı bir koca leke haline getirmişti. Zıplayarak arabanın kenarına bindi Hasan. Sonra dilini dişleri arasında dolaştırarak cık cık yaptı ilkin. Arkasından besmele çekerek dizginleri kastı. "Deh yavrum." Araba yürüdü. Kula yoluna çıkıncaya sigara içebilirdi ağasının dediğine göre. Hanaydan ve köyden çıkar çıkmaz bir sigara tutuşturdu dumanlarını savurarak. Yolun karanlığında sigarasının ucunu bir ateş böceği gibi ışıltıda kararta ilerledi. Kula şosesine çıkınca arabanın tekerleklerini keçeyle sardı ağasının tembihlediği gibi. Atın ayaklarına sıra gelince bir şey bulamadı. Kula şosesinin sıkıştırılmış küçücük taşları üstünde ses yapar atın ayakları. Arandı. Sonunda yem torbasını yırttı. Bir gölge gibi ilerliyor aysız gecede. Gecenin karanlığı içinde ara sıra bir çukura düşen tekerleğin tıngırtısından başka ses yok. Canı sigara istiyor. Ama buralarda sigara içmenin mümkün olmadığını biliyor. Sigaranın ateşi çok uzaklardan görünür, iş açar sonra başına. Devriyelerin gözünü üstüne çeker. Ve daha kente varmadan, iyiliğini tamamlamadan yakalanır. O bir sigara içmenin derdinde, kentte aç insanlar bir lokma ekmeğin derdine düşmüşler. Bekliyorlar onu. Kim bilir nasıl bir sabırsızlıkla. Bir sigara içeceğim diye böyle bir sorumluluğu sırtlayamaz. Dayan oğlum Hasan, diyor. Sigarayı kentte içersin artık. Yeter ki bir an önce var. Bir an önce kurtul vebalden. Ver insancıkların buğdayını, gerisi kolay. Sigara da içersin canını çekerse, buz gibi soğuk suda. Şimdi yakalanmanın bir nedeni yok. Yakalanmak bir şey değil zaten. Asıl düşünülmesi gereken başka. Başında bir ağırlık döneniyor. Ağzının içi zehir gibi. Bir sigara içse hem daha iyi düşünür hem bu acılıktan, bu ağırlıktan daha ilk nefeste kurtuluverir. Ama olmaz. Yürümekten sıkıldı. Arabanın okunun üstüne oturdu. Ayaklarını sarkıtarak içten içe türkü söylemeyi denedi. Kendi sesinden ürkülerek irkildi. Mırıldanmaya başlamış, türkü dudaklarından taşmıştı. Ağzını kapattı eliyle. Bir duyan oldu mu kuşkusuyla çevreye bakındı, tek kıpırtı yok. Yakalanmayı umursamıyor. Hiç umurunda değil yakalanmak. Ha dağda çobanlık etmiş, ha hapishanede mahpusluk. Bir farkı yok Hasan için. Belki dağların özgür, yüce havasını arayacak. Ama işlediği ya da işlemese bile niyetlendiği sevaptan ötürü de yarın cennete gidecekti ya. Yeterdi bu ona. Yeterdi de artardı. Yalnız buğdayı yetiştirip dağıtmalıydı ki, açları doyurmalı, dualarını almalıydı ki bir şeye benzesin yaptığı. Kişi ne yaptığını, niçin eziyete dayanması gerektiğini bilmeli. Yoksa hapiste yatmanın da gece yarıya yaklaşırken canı seken sigarayı içmemenin de bir anlamı kalmaz. Bunu bilmedi mi yaşantısının bile farkında değildir. Yunus düştü aklına. Ninesinden bir masal gibi dinlemişti onu. 40 yıl demişti ninesi. 40 koca yıl benim yavrum. Bir düşün, yarı yaşamdır bu. Tam 40 yıl odun taşımış taptuğun kapısına. Ve bu 40 yıl içinde bir tek eğri odun getirmemiş bilir misin? Bir iki dal koparıp kendi evimize getirsek yavru yumrudur oğulcağızım. Bir düşün o insanlardaki yüreği. Dermiş ki Koç Hasan'ım, taptuğun tapısı öylesine doğrudur ki buradan odunun bile eğrisi giremez. İşte Yunus'u Yunus yapan bu çile. Yeryüzünü dolaştırıp ozanların en ünlüsü, en yücesi yapan içindeki bu alazdır. Bu alaz bir kez düştü mü insanoğlunun yüreğine, gayrı ne eza kâr eder ona ne de cefa. Çünkü bilir sırtındaki yükün ağırlığını. Bilir sorumunu. Ve acısını da ta ciğerinin bağrında duyar. Ciğerinin bağrı yanar. Ama gık demez. Yeter ki kişi yaptığı işin doğruluğunu bilsin. İnansın buna. O da inanıyor. Ve biliyor ki yaptığı iş doğrudur. Bir aça bir lokma sunmak, bir susuza bir damla vermek sevapların en büyüğü. Bunun için yeryüzündeki acıların tümü bir araya gelip üstüne hörlese, gözünü bile kırpmaz Hasan. kırpmaz ve kazanır yarını. Şimdi gelse hükümet adamları, yakalasalar onu, yaptığı işin hiçbir değeri kalmaz. Acıyı boşuna çekmiş olur. Bir niyet yeterli değil, eylem gerek. Eylem olmadı mı sen dünyayı düzeltmeyi kur istersen. Otur düzen değiştirmek üzerine tatlı düşlere dal. Kalkıp bunun gereğini yapmadın mı hiç değeri yoktur. Bir şeyi düşündün, inandın mı eyleme geçeceksin hemen. Hükümet, kanun sonraki iş. Bir sakıncası varsa bunun, bir cezası varsa çekersin. Ama yaptığın gerçekten doğru bir işse ceza sana şeker şerbeti gibi gelir. Meğer ki yanlış da olasın. O zaman iki türlü acı var artık senin için. Hem yanlış da olmanın hem acıyı duymanın basıncı altındasın. Hükümet madem iyi yapamıyor işini, madem insancıklarını aç koyuyor ve zenginler buluyor sadece yaşamın yolunu, o zaman durmayacaksın sen. Yakalarlarmış, hapse atarlarmış demeyeceksin. Dedi mi eskiler? Topal Ali Dayı'nın hükümete, Yunan'a karşı durmadı mı? Yakalayın, vurun diye ferman çıkarmışlardı hakkınızda. O zaman dinlediniz mi bunu, dinlemediniz? Ne oldu? Ülke kurtuldu. Bayramında el çırp oynadığın, kaval çalıp coşturduğun cumhuriyet geldi. Ve herkes kendi kendini yönetti. Madem şimdi yine aç koymaya başladı insanların hükümet, ağın kapısında ekmek yediğin kişi söyledi bunu sana, durma. Hiçbir şey istemesin canın. Bir an önce umut taşı aç karınlara. Bir an önce ulaştır o umudu. Ve bir gün içinde olsa açın doygunluğundan dua devşir. Hadi bakalım oyalanma. Öyle bir iş ki yaptığı salt sevap ve Tanrı'nın büyük armağanı cenneti kazanmaya yeter düşüncesine göre. Öyleyse hükümet adamlarının cezasının sözü bile olmaz Tanrı armağanı yanında. Hatta ne denli acı çektirirlerse ona o kadar büyük sevap kazanır. Hazır buna Hasan ve hazır olduğu için göğsünü kabartıyor. Şehit babasıyla yitik anasına layık bir evlat olmanın kıvancıyla unutuyor sigara isteğini. Yumuyor dudaklarını, belki türkü söyleyiveririm diye. Kenan Ağa bir büyük iyilik etmiş ona. Bir sürü ırgatı varken bu kutsal görev için onu seçmiş. Bir de koyunlarından ayrılmak zor geldi ona. Olacak iş mi? Ne akılsızca düşüncelermiş onlar. Hiç insan bir çobanlık uğruna böyle bir sevaptan geçer mi? Ama dağlı aklı bu cahillik. İyinin kötünün yerini bilir mi cahil? Bereket versin, ağası çok sever onu, çok düşünür. Sevdiği, düşündüğü için ki böylesine bir sevaptan pay almasını sağlıyor. Yoksa yüzüne bile bakmaz kimse. Bir çoban adamın sözü mü olur böylesi işlerde? Yere atladı. Gösterilen ilginin boş olmadığını ispatlamalıydı. Bu da ancak buğdayların yerine teslim edilmesiyle mümkün. Çevreyi dinledi uzun uzun. Tek çıtırtı yok. Gecenin koyuluğu giderek artıyor. Hayvanın başını okşayarak sevinçle ilerliyor. Köye ilk gidişini düşünmeye çabalıyor. Aradan o kadar uzun bir süre geçti ki düşünemiyor. Sonra koyunlarla bayram arifelerinde kente inişi geldi aklına. Arkadan arabalar geldiğinde nasıl kavgaya tutuşurlardı? Arabacı yolu aç geçeceğim diye tuttururdu. Koyunlar kolay yol vermez, sokulurlar birbirlerine, kinetlenirler. Daha da kapanır yol. İşin yoksa uğraş artık. Arkada arabacı durmadan sövmektedir. Sen elinde çomak oraya buraya seyirtirsin. Bağların çıplak dallarında hafif bir rüzgar türkü söylemeye başladı. Kulakları sessizlikte, en küçük çıtırtıların kaynağını tanımakta usta olmasa yüreğine bir korku saplanırdı. Hemen tanıyor sesleri ve nereden çıktıklarını da. Kente yaklaştıkça daha sık durarak çevreyi dinliyor. Hiç belli olmaz. Bakarsın bir hendeğin içine gizlenmiştir hükümet adamları. Bakarsın yanı başında yürüyordur. Öylesine yakındır ki elini uzatıp yakalayacaktır. Hükümetin eli uzundur derler. İşte o zaman akşamdan beri üstüne titrediği sevap havaya uçar. Tam kente girmek üzereyken bir yakalanırsa yaşamı boyunca yanar Hasan. Kaçırılır fırsat mı bu? İşte uzaktan yıldızlı gökyüzü gibi beliren kent giderek yaklaştı. Evleri ortaya çıkmaya başladı, sokaklar belirdi. Demir yolunu geçti geçecek Hasan. Bir geçse gerisi kolay. Kente girmiş sayılır. Çınarların altındaki düzlükte teslim edecek buğdayları. Ağası öyle dedi. Helvacı orada bekleyecek onu. Elbet ötekiler de. Buğdayını alan gizlice karışacakmış karanlığa. Bir yanı çınarların düzlüğüne kadar mezar. Bir yanında Forbes kumhanesinin yüksek duvarları. Arada kulaş ösesi. Ve üstünde karanlık bir yalnızlıkta hayvanının başını yakalamış arabasını tıkırtısız götürme çabasındaki Hasan. Demir yolunu geçti. Her zaman kulübesinde olan bekçi bu akşam yok. Neden acaba? Çınarların altına vardığında bir kalabalığın kımıl kımıl beklediğini gördü. Ürktü. Tamam, yakalanmıştı işte. Ama helvacı İbrahim'i karşısında bulunca bir sevinç kapladı içini. Görevini başarıyla bitirmiş, sonunda ulaşmıştı sevaba, artık korkmazdı. İbrahim sırtını sıvazladı. Hoş geldin Hasan. Hoş buldum emmi. İstediklerin gübrenin altında. Ben bakarım, sen dinlen biraz. Hemen yola çıkmak istersin belki. Olur emmi, işin bitince haber et, ben çınarın altındayım. Çınarların birinin altında kayboldu İlkin. Köyden çıktığından beri kuşkudan işiyememişti bile. Kendini siperi alarak rahatladı. Sonra kalabalığa en yakın çınarı arkasını dayayarak sigarasını yaktı. Birbirini çiğneyecekti insanlar. Helvacı İbrahim elinde bir ölçek durmaksızın ölçüyor ve açılan çuvallara deviriyordu. Bağıranlar, sıra benimdi diye itişenler gırla. Hasan gözlerini dikmiş itiş kakışı izliyor. Yüzlerini göremiyor hiçbirinin. Sadece seslerinden, tüm erkeklerden meydana gelen bir kalabalık olduğunu anlayabiliyor. Öylesine karanlık gece. Ve çınarların altındaki düzlük, gölgeler arasında kaldığından daha da koyu. Arada bir İbrahim'in onları uyaran sesi çınlıyor. Susun be, patlamadınız ya, sırayla veriyoruz işte. Açlık ne kötü şey. Bir an sadece buğdayların ölçüye girerken, çuvala akarken çıkardığı ses duyuluyor. Hemen sonra yine başlıyor itiş kakış. Aralarından biri sigara yakmak için bir kibrit çakıyor. O kısa aydınlıkta karışmış, kırışmış ve incelmiş yüzler görüyor Hasan. Tümü öfkeli, hırsla sıkılmış, dişlerin iyice çökerttiği avutların birbirine geçecekmiş gibi olduğu yüzler. Açlıktan diyor, tümden aç kalmış bu kentli. Ne iyi etti de getirdi onlara buğdayı. Hemen yarın daha çok yüklemeli arabaya, daha çok insan doysun. Dayanamayacak. Bu bağırtı, bu itişme bir ölçek, bir şinik buğday için olası değil. Kentli başka zaman buğdayın yüzüne dönüp de bakmaz bile. Fırınlarda sıra sıra dizelenir daha ekmekler. Ak yüzün üstünde genç kız utangacı bir pembelikle salınan hazırı varken buğdaya kim bakar? Ama ağasının dedikleri doğru. Bir de çökmüş avurtları, zayıflamış yüzleri, büyümüş gözleriyle itişen şu insancıklara bak. Yatıp kalkıp dua etmeli. Bir güçlü ağanın yanında. Kendi ırgatından geçtim, kentliyi bile doyurma sevabına girecek kadar güçlü bir ağanın yanında. Açlığın ne olduğunu bilmiyor. Buğday bitince Hasan'a seslendi İbrahim. Koş Hasan, yarınki parolayı ezberletiyor ona. Sonra elinde ölçek, sırtında buğday çuvalı karanlığa karışıyor. Buğdayı alan çoktan gitmiştir zaten. Hasan bir süre tek başına kalıyor çınarların altında, sonra atlıyor arabaya. Gübreler yumuşacık bir yatak gibi. Örtünün ucunu kıvırıyor üstlerini. Demir yolunu geçinceye kadar oturuyor. Sonra boylu boyunca arabaya uzanarak sürüyor beygiri. Köyün yolunu iyi bilir o. Sabah ezanı okunmaya başlıyor. Pavloz Bağı'nın kıyısına vardığında uzaktan kesik kesik duyuluyor. Artık şimdi kimse dokunmaz ona. Yakalasalar bile köye gübre götürüyorum. Erkenden kalkıp yola düştüm der. Koyunlar bahar otuna uzak yaylalara çıktığı için ay devrini tamamlayıncaya köyde bekledi Hasan. Yanlarına varamadı bir türlü. Arada bir bulutlu geceler oluyor, hemen hazırlıyorlardı arabayı. Bu yüzden koyuncuklarını göremedi. Aysız geceler yeniden başladı. Ve her gece kent yolunda araba sürdü Hasan. Gündüzleri uyuyor. Gece tıpırtı gözleyerek kente buğday taşıyordu. Yine uykuya dalmış, bir sarsıntıya uyandı. Zeynep başucunda, diz çökmüş, gözlerinde sicim gibi yaşla sarsıyordu onu. Yorgundu. Uykusu çok derinlerdeydi. Bir türlü toparlanıp kalkamıyordu. Zeynep hem ağlıyor hem sarsıyordu durmadan. Arada da bir şeyler söylüyordu ya, anlayamıyordu Hasan. Gözlerini açmış kızın yüzüne bakıyor ama görmüyordu bir şey. Sadece çenesinde süzülen gözyaşlarına takılmış aklı. Neden ağlıyor bu kadar? Bir yeri mi acıdı? Bir şey mi oldu yoksa? Babasının başına bir iş mi geldi? Zeynep başka türlü kolaylıkla ağlayıvermez. Ağası aklına gelince doğrulup dikildi. Birden olup biteni duymayı başladı. Gözlerini dikti Zeynep'in yaşlı gözlerini. Neden ağlıyorsun Zeynep? Babam, Hasan Efe babam. Ne oldu babana? Bir iş mi geldi yoksa başına? Babam, sürüyü olduğu gibi satıyor. Benim emetimi de. Durakladı, güldü. O da bir şey oldu sanmıştı. Sürüyü satıyordu demek sonunda. Sevap bir kez bulaştı mı kişiye, yakasını bırakmaz. İşte böyledir. Demek köylüden parayla aldığı buğdayları kentliye bedava dağıtıyor Hasan'a. Hiç bu kadar iyi olduğunu bilmezdi. Demek gerçekti bu. Şimdi parası tükenmiş, sıra koyunlarına gelmişti. Girdiği sevapları bir düşündü Hasan. Sonra ellerini Zeynep'in omuzlarına koydu. Zeynep bir yandan hıçkırıyor, bir yandan Hasan'ın geniş göğsüne yasladığı burnunu gömleğine sürtüyordu. Engel ol babama Hasan efem, emetiyi satmasın. Demek tüm sürüyü satıyor ha, demek köylü ağası kadar olamadı. Yardım için onlar da onun gibi davranamadı, bak sen işi. Hadi Hasan Efe, adamlar geldi, pazarlık ediyorlar. Git söyle babama, emetiyi satmasın. Söyleyemem bal kız, ben bunu babana söyleyemem. Neden? O seni dinler. Dinler bilirim ama günaha gireriz sonra. çok büyük bir günaha gireriz. Bir sevaba niyetlenmiş insanın önüne geçmek günahların en büyüğüdür. Şimdiye kadar yaptıklarının tümü bir yanlış davranışta uçup gider. Babam neden satıyor sürüyü? Zeynep'im, benim bal kızım kentli aç. Bir görsen kentinin durumunu. Şimdi nasıl ağlıyorsun, bunun 10 katı ağlarsın en azından. Sen kendin yapışırsın babanın eteğine. Benim emetiyi de sat, kentliye buğday yetiştir diye. Hem artık buğday yetiştiremiyoruz. Salt buğday da değil götürdüğümüz. Yarı yarıya arpa karışığı. Ama bir görsen o babacıkları nasıl kapışıyorlar. Nasıl sıraya giriyorlar. Orada senin gibi küçük kızlar var. Bal bakışlı, gül gülüşlü kızlar. Onlar da senin gibi 12 yaşını aşıyorlar. Ama yarın olamazlar senin. Açlıktan bükülüp kalmış zavallılar. İbrahim emmim öyle dedi geçen akşam. Yetiştin Hazan'ım. Hızır gibi yetiştin kentinin imdadına. İşte baban o küçük kızlar için satıyor koyunlarını. Köylü hain. Buğdayını bedavaya vermiyor baban gibi. Verse kolay vermiyor. Vermediği için de para ödemek zorunda kalıyor baban. Demek parası tükendi, şimdi de koyunlarını satıyor. Ama bu davranışıyla sana cenneti, cennetin en bir güzel köşesini hazırlıyor. Ağlama hadi, sus. Ve git babana, benim emetiyi de sat bu iyilik içinde. Bir dersen bunu, sen de en azından baban kadar sevap kazanırsın. Baban para almıyor mu kentliden? Alsa ben getiririm. Hiç para vermedi şimdiye dek İbrahim emmim. Ben götürdüm, o dağıttı. Hem de hak geçmesin diye ölçek ölçek dağıttı. Zeynep elinin tersiyle gözlerini silip burnunu çekti. Kentin kızları güzel mi Hasan efem? Güzel Zeynep. Çok mu güzel? Çok güzel. Benden de güzel mi? Hasan güldü. Başını avuçları içine alıp göğsünden kaldırdı Zeynep'in. Gözlerini gözlerine dikti bir süre. Yeniden bağrına basarak okşadı onu. Senden güzeli dünyaya gelmiş mi ola Zeynep'im? Senin bir eşin, menendin daha bulunur mu ola? Elbette senden güzel değil kentin kızları. Ama onlar da kendilerine göre güzel, kendi aralarında. Yoksa benim Zeynep'im tüm güzellerin biricidir ki bir benzeri daha bulunmasız. Zeynep sarıldı Hasan'a. Benim Hasan efem, tatlı dilli yiğit efem, biricik efem. Hadi bir kaval çal da dinleyeyim öyleyse, anlat bana bu dediklerini. Kavalla daha güzel söylüyorsun. Nazlanmadı Hasan. Kavalı elini aldı, sonra durakladı birden. Çalayım, anlatayım ya, hadi git babana söyle ki emetiyi satarken üzülmesin. Ben kayılım de. Emetiyi de sat ki baba sevabımız artsın de. Olmaz mı? Şimdi fırladı Zeynep. Bir koşuda babasının yanına varıp geldi. O kapıdan girerken başladı Hasan. Uzun süredir kavalını çalma olanağından yoksundu. Ağıldan ayrıldığı gün kavalını getirip bir kıyıya bırakmıştı o bırakış. Şimdi alıyordu eline ve Zeynep için çalacaktı. Kenti, kentin kızlarını, açız diye bağırışan çocukları, açılan elleri, hıçkıran anaları, kahırla durmaksızın söven, itişen babaları anlattı. Anlattıklarının hiçbirini görmemişti. Ama arabasındaki ekim bitip de ayrılacakları kısa süreler içinde birkaç kelimelik kısa cümlelerle anlatmıştı onları buna İbrahim. Baştan da ayrıntılarıyla ağası söylemişti. Şimdi kavalda onu öykülüyor Hasan. Zeynep'in gözleri içtenliğin buğusunda damlalaşmaya başlarken havaları değişiverdi. Anlatmıştı kenti. Şimdi biraz da girdiği sevabı, bunun kıvancını anlatsın da ona. Hafif bir yel esti kavalın içinde, bahar yeli. Yapraklar yeşillendi, baharlar açtı, beyazdan ala mora kadar. Kuzular meleşti, barış geldi yeryüzüne. Ekinler boy attı, üzerlerinde kocaman başaklarla açlık unutuldu. Mutluluk ve esenliğe boğuldu her bir an. Yağmurun taneleri daha iri, güneşin ısısı daha güçlüydü. Bağlarda oynaşan üzümler daha tatlı, daha tombul. Manileşen insanlar daha içten, daha kıvançlı söylüyorlar. Bir evren kurdu kavalıyla Hasan, Zeynep için. Öyle bir evren ki yaşamaya hemen başlanabilir. Baktı Zeynep biliyor artık, kavalı çekti ağzından. Bakıştılar. Bir süre yarattıkları bu evrende el ele tutuşup bayırlarda koşarak bahar çiçekleri kopardılar hayallerinde. Gözlerinin derinliklerindeki acı izi tümüyle gitti. Yerini bir mutluluk aldı. Zaman belirsizleşti. Yaşam sadece gözlerindekinden meydana geldi. Ve içlerindeki ışık dışlarına yansımış gibi yüzleri pembeleşti. Ya dedi Hasan, işte böyle. Anladım efem. Her bir şeyi anladım. Ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Ne isterdin Zeynep? Kız Zeynep, gel bak ne diyeceğim. Anası Zeynep'i çağırıyordu. Bir an durakladı, sonra kalktı yerinden, koşarak çıktı.